Memleket Hikayeleri, Refik Halit Karay, 2. kaset 1. yüz, sayfa 60. Sahi en doğrusu buydu. Vehbi Efendi çömeldi, bir eliyle altından, öbürüyle de devrilmesin diye ortasından tutarak kaldırdı. Sürgüler gıcırdadı, biraz daha dayandı, biraz daha itti. Sonra çivilerden kurtarmak için kendisine doğru kuvvetle çekti. Birden kapı olanca ağırlığıyla elleri üzerinde kalıverdi. Ne yapacaktı? Arada engel kalmayınca yüreğine bir bezginlik düştü. Kanında aynı ateşi duymuyor sandı. Usulcacık kapıyı yan tarafa dayadı. İçeriye öbür odaya adımını çekine çekine attı. Beyaz bir şekil, horozunu bekleyen bir tavuk gibi ortada hazır duruyor, hiç kımıldamıyor, bir şey söylemiyor, uçurumdan düşecek bir adam gibi elleriyle gözlerini kapamış, soluksuz bekliyordu. Vehbi Efendi de duruyor, düşünüyordu. Birden zihninin yüklü bulutları içinden bir şimşek çaktı. Korkunç, dehşetli bir fikir önünde aydınlandı, canlandı, istekler, hırslar ile hareketlenmiş vücudunu olduğu yere mıhladı. Ya bir çocuk olursa, bir defa alışan ayakları onu her akşam buraya çeker, bir gün, beş gün sonra... Sonrası tehlikeliydi. Ömrünün o pürüzsüz, engelsiz yürüyüş arasında bu ne yaman bir set, davalar, dedikodularla donanmış salkım saçak, ne çirkin bir kepazelik olurdu. Evet, bu bir kepazelikti ki kasabanın aylarca sermayesi olacak, aylarca kahvelerde, kırlarda bunun sözü edilecekti. Ev hala sessiz, sokak tenhaydı. Ay beyaz patiska perdeli kafessiz odayı güneş vurmuş bir deniz içi gibi durgun bir ışıkla mavi sakin aydınlatıyor. Şimdi ellerini yüzünden çeken halifenin gözleri gölgeli gölgeli yüzünün ortasında parıl parıl yanıyordu. Vehbi Efendi söz etmeden, daha fazla bakmadan döndü, kapıyı sürgülerine sokup yerine indirdi. Sürmeyi çekti, geniş bir nefes aldı, kurtulmuştu. Ama dizlerinde öyle bir dermansızlık duyuyordu ki yatağına kadar yürümek ona zor, olanaksız göründü. Hemen oraya şiltenin ayak ucuna oturdu, dizlerine dayadığı dirsekleri aynı zamanda başının yükünü de taşıyor, tepesinden dökülen mehtap altında iki büktüm düşünüyordu. Öbür odada da ses, hareket yoktu. Belki Hanife de böyle bir kesiklikle rastgele çömelmiş, anlayamadığı bu dönekliği kavramaya çalışıyor, şaşıyordu. Ta sabahleyinden başlayan yüklü, dumanlı bir sıcak kasabanın kızgın kayalar arasındaki bu çukur mahallesini ateşi çekilmiş bir fırın gibi kapalı bir hava ile doldurmuş, boğmuştu. Sokakların neşeleri olan horozlar bile gölgeli kovuklara sokulup isteksiz, güçsüz duruyor. Çocuklar bile oyunlarını bırakıp toprak döşeli kuytu serin odalarda uykuluyordu. Yalnız suları tükenmiş derinin kavakları üzerinde sonu gelmeyen tekrarlamalarla cızıldayan ağustos böcekleri bu durgun, boğuk, kavruk evrenin susmayan, bezmeyen, inatçı şikayetçileriydi. Başka ses yoktu. Vehbi Efendi, kızgın güneşin altında tarla kuşlarını aldatacak parıltılarla yanan redingotun ağırlığından yakınarak boynunda sırmalı çevresi yokuşa ağır ağır çıkıyordu. Yolunun üzerinde salkım ağaçlarıyla gölgelenmiş şadırvanı dolu bir cami avlusu vardı ki böyle sıcak günlerde onu biraz nefes almak için sanki çeker çevirirdi. Ama bugün giremeyecek, dinlenemeyecekti. Gittikçe suyu çekilen kuyusuna ip eklemek için evde gecikmiş, hem dairesinin vaktini kaçırmış, hem de bu kızgın güneşe kalmıştı. Şöyle içeriye gölgeye özlemle bir baktıktan sonra yürümeye hazırlanıyordu. Şadırvanın arkasından biri acele acele, "Vehbi Efendi, Vehbi Efendi" diye seslendi. Mahalle imamı onu geçerken görmüş, telaşlı bir tavırla hem koşuyor hem çağırıyordu. İmam, "Biraz girer misin, ben de şimdi sana kaleme uğrayacaktım" dedi. Vehbi Efendi yeni bir yardım toplama veya seçim dedikodusu dinleyeceğini sanarak, "Şimdi vaktim yok, kuyuya ip salladım da geciktim. Bu ne kurak, akşama görüşürüz" karşılığıyla yürümek istedi. Ama imam çatık bir yüzle, "Başka bir şey söyleyecektim, şu senin mesele üzerine" dedi. "Onun meselesi de neydi?" soruyordu. Karşısındaki hileli bir bakışla, "Hele gir canım, bak gölgelik, serin. Şöyle hasıra otur, konuşuruz" diyordu. İmamın çapkın bir bakışı, bir gülüşü vardı ki Vehbi Efendi'yi ürkütüyordu. Zorunlu olarak girdi. Şimdi hasıra yerleşmişlerdi. Kumrular yanlarında kanatlarını ıslak, çamurlu kaldırımlar üzerine sarkıtarak salıntılı yürüyüşlerle geziniyorlar. Şadırvanın rutubetli yalakları çevresinde keyifli keyifli dönüyorlardı. İmam çapraşık cümlelerle başladı. Evin öbür tarafında oturan bez dokuyucu kadın dün gelmişti. Ona olan biten işi anlatmıştı. Madem ki olay bu dereceyi bulmuş, tamir edilmez hale gelmişti, o halde bir çıkarına bağlamak daha uygundu. Vehbi Efendi şaşkınlığından büsbütün irileşen aptal gözlerle bakıyor, anlamıyor. "Nedir canım, hangi iş, neyi, ne olmuş?" diye durmadan soruyordu. Öbürü sonunda kızdı. Yo canım diye gürledi. Kızı hem gebe koy hem de böyle anlamazlıktan gel. Bu bana cin imama yutturulmaz. Sen sorguyu suali bırak da ben olayı olduğu gibi baştan anlatayım. Bak yanlış var mı yok mu? Meğerse Vehbi Efendi kıza göz etmiş, olur ha gençlik. Pencereden ayrılmaz, ne zaman rastlarsa işaret eder, söz atar, her akşam kalemden dönünce kapının önünde öksürür, gözlerini kafese cumbaya çevirirmiş. Böylece işi ilerletmiş, öbürü de daha çocuk, cahil kız. Yavaş yavaş gönlü çevirmiş. Sonra bir gece bundan 3 ay evvel, anası evde yokken, iki evi bölen kapılardan birini çıkarıp, kabahat kabahat ama bir defa olmuş. Vehbi Efendi yalan, yalan diye bir düzeye mırıldanıyordu. İmam, yalanı var mı ya? Çivileri sökülmüş, menteşeleri oynamış, kapıyı dün gittim gözümle gördüm. Vallahi birader sen bilirsin, yarın kadıya gidecekler, ben bir rezaletin önünü alayım diye savaşıyorum, dedi. Hava gittikçe ısınmış, şimdi artık bir çelik gibi kızgın kiremitlerin, çinkoların, çevredeki kayaların sıcaklığıyla her yer, hatta bu gölge, bu serin sulak avlu bile yanmaya başlamıştı. Vehbi Efendi'nin beyni ise sanki haşlanmış, erimiş, büsbütün yok, büsbütün hiç olmuştu. Anlamıyor, kavrayamıyor, yalnız imamın kızıl sakalına bönbön, ahmak ahmak bakıyordu. Kadı, müdür, imam hep birlik olup Vehbi Efendi'nin andlarına, yeminlerine, gözyaşlarına, ben namuslu adamım iddialarını aldırmayarak nikahın kıyılmasında, pürüzün ancak bu yolda temizlenmesinde inat ediyorlardı. İlla daire müdürü Bitlisli bir Kürt bangır bangır bağırarak ya nikah ya istifa, yoksa baş müdüre yazarım ha diyordu. Hepsi, herkes kız tarafını tutmakta birbirlerine geçiyordu. Hanife biraz kendini göstermeye başlayan karnını büsbütün çıkararak kapı kapı, memur, eşraf evlerini dolaşıyor, ışılak mavi gözlerinden tükenmez parlak yaşlar dökerek başına gelenleri anlatıyordu. Herkes, hay alçak herif diyordu. Vehbi Efendi'nin bu kadar kargaşılığa, bu kadar üzüntüye dayanmaya gücü yoktu. Yatakta kalıp gibi uzanmış, hareketsiz, ümitsiz yatıyor, dışarı çıkmıyordu. Hem onda da yavaş yavaş bir kuşku, bir kararsızlık oluşuyor. Acaba farkında olmayarak öyle bir şey mi olduydu diye düşünerek, bütün kabahatin, bütün sorumluluğun kendisinde olabileceğine yer vermeye başlıyordu. Sonunda memurluğunu evden kaçırmak korkusu kararsızlığına son verdi, peki dedi. Terziye götürülüp tersine çevrilen Radingont, artık güneşle karşılaşınca parıl parıl yanmıyordu. Nikah günü davetliler hep yeni sandılar. Yavaş yavaş mesele sohbetlerin sermayesi olmaktan kurtuluyor, unutuluyordu. Vehbi Efendi memnundu. Yalnız 6 ay sonra kundağı kucağına koydukları zaman daha kendisini de pek iyi anlayamadığı babalığın esrarını bulup çıkarmak isteyen bir düşünceyle çocuğa uzun uzadıya baktı. Fakat bu kapalı, buruşuk, yumuk yüzden hiçbir anlam çıkaramayarak "Fesubhanallah" dedi. Tabakların kamil Vehbi Efendi dalgın, oturaklı bir tavırla ağır ağır kahvenin önünden geçerken arkadaşlarına anlamlı anlamlı işmar ediyor, "Yutturduk öküze" diyordu. Bilecik 1918. Sarıbal. Kapının tunç tokmağı bu karlı gecenin sesleri sağır eden durgunluğu, dolgunluğu içinde kof bir uğultu çıkardı. Buna içeriden havlama ile uluma arasında bezgin bir köpek hemen cevap verdi. Sonra bir kapının gıcırdayarak açıldı, fısıltılar, telaşlı yürüyüşler içinde bir iki kişinin gidip geldiği duyuldu. Tokmak sürekli dövülüyordu. Sonunda bir kadın sesi, "O kim?" dedi. Burası kasabanın dışarısında, elekçilerin oturduğu alçak damlı, dar sokaklı, pis, ışıksız bir mahalleydi. Hovardalık etmek isteyenler geceleri böyle geç vakit gelirler, uyumuş kızları uyandırırlar, oynatırlardı. Liralar serpildi, tabancalar boşaltılıp kamalar çekildi, kanlar döküldüğü de olurdu. Eşraftan külahçıoğlu Hilmi Ağa, bu akşam iki arkadaşıyla içip içip coşmuş, saat 5'e doğru, Alaturka saat, gün batışından 5 saat sonra, "Ne duruyoruz be, haydi gidip sarı balı oynatalım" demişti. İşte bunun için gelmişler, kapıyı dövüyorlardı. İçeride fısıltılar, kararsız yürüyüşler, birbirinden soruşlar vardı. Hilmi Ağa kızdı, rakının büsbütün yayık, peltek ettiği bir sesle, "Kız açıver bizik, ne duruyorsunuz?" diye bağırdı. Kasabanın bu anlı sanlı miras yedisi, bu yarı çılgın hovardası bir eve girmek isterdi, hiç önüne geçilir miydi? İçeride bir süre tanınan bu sesin verdiği bir korku ile her şey sustu, sanki taş kesilmişlerdi. Artık Hilmi Ağa beklemedi, abanın behe emriyle yanındakileri ileri sürdü, dayandılar. Ama zora gerek kalmadı, çabuk çabuk biri yetişti, sürmeleri çekti. Şimdi kusur diliyorlardı, birden tanıyamamışlardı. Önüne gelen buraya uğruyordu da iyice anlamadan, güvenmeden içeri almıyorlardı. Yoksa bilselerdi bir dakika bekletirler miydi? Keşke daha önce biriyle bir haber gönderselerdi, hazırlanırlardı. Külahçıoğlu cevap bile vermiyordu. Karanlık bir avluyu geçtiler. Yarı açık kalmış bir kapının ışıktan dört çizgisi birden genişledi. Dışarıya kızıl bir aydınlık taşırdı. Gelenler başları Laz başlıklı, arkaları Çerkez yamçılı, olağan dışı iri, korkunç görünen üç kişiydi. İki basamaklı bir toprak merdivenden indiler. Odaya girmişlerdi. Burası penceresi nefesli olmayan çukur basık loş bir yerdi. Ahıra benziyor ve ahır kadar kokuyordu. Dışarıdan yeni girince keskin ve ekşi bir yaşlık, gözleri sulandıran bir sirkeleşmiş hava insanı tıkıyor, değişmeye değişmeye çürümüş sanılan sıcak, kötü bir yağ gibi yüze yapışıyordu. Duvarda elekler, sepetler asılıydı. Tavandan torbalar, soğan dizileri, ayva hevenkleri sarkıyordu. Bir tarafta iki yatak seriliydi. 3-4 baş görülüyordu. Bunlar herhalde uyuyan çocuklardı. Kenarda yeşil boyalı tahta sandıklar diziliydi. Oda tıka basa doluydu. Yalnız ortada ufak bir alan vardı ki biraz sonra şenlenecek sazların, teflerin, zillerin sesleri altında bükülük kıvrılan çengilerin danslarıyla şereflenecekti. Hilmi Ağa çevresine kuşkulu, huylu bakışlar atarak ortada duruyordu. Çenelerinin altından uçları sıkıca bağlı yemenilerle yarı yüzleri örtülü birkaç kadın ortaya çekidüzen veriyor, ocağın ta yanına bir ayı postu, bir kebe seriyorlardı. Yarı karanlık içinde yüzleri seçilmiyordu, ihtiyar görünüyorlardı. Aralarından biri hem çalışıyor hem külahçı oğlunun gönlünü alacak, kuşkusunu giderecek sözler söylüyordu. Ne kadar zaman vardı ki gelmemişti. Artık sarı balı unutmuştu. Kale dibindeki kasaba kahveleriyle mi vaktini geçiriyordu? Her zaman onun sözünü ediyorlardı. Hatta geçen akşam babasını gönderip çağırtacaktı. Canı oynamak, içmek, zevk etmek istemişti. En iyi alem kiminle yapılabilirdi? Hilmi Ağa'dan keyifli, delikanlı değildi bu memlekette, vilayet içinde yoktu. Şimdi herkes oturmuştu. Yamçılarının altından birer binlik çıkarıp ortaya koyan misafirler başlıklarını attılar. Kadehler, mezeler diziliverdi. Safa geldiniz, safa geldiniz sözleriyle müşteriler selamlandı. Kadınlar anlamsız anlamsız gülüşüyorlar, yerlerinde soğuk davranışlarla kıvraşıyorlardı. Hilmi Ağa birer atalım dedi. Sarıbal hemen yerinden kalktı, kadehi doldurdu. Götürüp külahçıoğluna uzattı. Aynı kadın aynı kadehle odadakilerin hepsine sunuyor, afiyetler olsun diyor, en sonra da kendisi içiyordu. Ocaktaki kuru çam kütükleri şimdi alev alev bir deniz gibi hışıldayarak yandığından duvara asılı haşhaş yağı lambası sarara sarara ufalıyor, aydınlığın bolluğuyla örtülüyordu. Çevresi servil resimleriyle süslenmiş bakır tabaklar, binlikler kütüklerin kızıl ve oynak ışıkları altında parlıyor, sanki göze görünmez bir fırça sürekli dolaşarak, silip parlatarak üzerlerine cilalar, renkler sürüyor, süslüyor, uğraşıyordu. Odadakilerden kısa boylu, zayıf biri. ''Be herif, ne duruyorsunuz?'' diye aykırdı. Bu emri odanın her tarafından çıkan başka başka bir çalgı sesi takip etti. Çuha elbiseler giymiş, sakalı gayet biçimli kesilmiş güzel yüzlü genç bir elekçi sazını kuruyor, anlı çatkılı kart bir kadın zilsiz tefini uyuşturuyor, ayakta kendilerini çekip düzen veren iki taze zillerini vuruyordu. Aynı zayıf adam dikeldi. ''Hele bakın, fistanlarınızı kime saklıyorsunuz? Değişin onları.'' dedi. Dört peşli, şalvarlı kumaş entarileri, dar yelekleriyle çengiler ocağın alevi altında hiç de kötü görünmüyordu. İlle yaşlıcası, biraz ağırlaşmış kalçalarına, fazla dolgun baldırlarına karşın gözleri alıyordu. İşte sarı bal bu idi. Çatık kaşları altında şurup gibi tatlı, hoş kokulu sanılan, insanı öpmek, koklamak isteği veren iri mavi gözleri vardı. Bunlar bir kaynak gibi hep parlak ve nemli duruyordu. Aslında gözleriyle kaşı, bir de mini mini, sivri bir sıra mermer beyazlığındaki dişin dizildiği iri ve kırmızı ağzı güzeldi. Başka seçme hiçbir yeri yoktu. Yalnız bütün vücudunda o iri, endamlı dökme kehribar vücudunda öyle bir sokulmak, sürtünmek, bir kedi gibi mırıldana mırıldana yaltaklıklar etmek yeteneği gözü çarpardı ki, işte bu hal kasaba çapkınlarının uykularını kaçırır, akıllarını alırdı. Belki Şehriban kadar Fadik kadar oyunda hünerli değildi. Fakat sesi kulaklara değil doğru yüreğe çarpar, yüreğe işlerdi. Saz ve oyun başladı. Ağır uyutucu bir havaya uydurulmuş yayık söyleyişli anlamsız bir türkü, kasabanın en seçme türküsü, şimdi bu ahırın tozlu bir eşya gibi oynatıldıkça insanın nefesini tıkayan kirli havasını sarıyordu. Gezi bağlarında bir top gülüm var, hey Allah'tan korkmaz, sana bana ölüm var. Bu memlekette de öyle pek oynak, pek değişik, fıkır fıkır oyun geçerli değildi. Dikkatte ağır hareketler hoş görülüyor, daha etkiliyordu. Yalnız bu kabı sesli ziller, bu tembel saz ve tembel oyun içinde bir elektrik akımına tutulmuş gibi sürekli olarak çırpınır çınlardı. Sarı balın zilleri her çengininkinden daha kıvrak, daha kahkahalı yankılanıyordu. Çünkü altındandı. Tahmisoğlu Feyzi ona yalnız altın zil değil, ince işlemeli, simtelli ne de fistanlar yaptırmıştı. Zavallı delikanlı parayı yiyip bitirince reji kolcusu yazılmış ve Çerkezlerle olan bir kavgada bel kemiğinden vurularak tam 7 sene kötürüm yaşamış, sonra Verem imdadına yetişip kurtulmuştu. Sarıbağ kasabanın felaketiydi. Sık sık taşıp köprüleri götüren deli çay, damları çökerten karayel, bağları soyan dolu kadar zararlıydı. Onu da götürdüğü çiftlikler, çökerttiği damlar, soyduğu bağlar vardı. Hemen her mirastan hakkı, her kazançtan payı olurdu. Bu işsiz, eğlencesiz, ücra kasaba halkı para harcamak gereği duydukları zaman içer içer sarı balın kapısını çalardı. Acaba bu pis yer odasına kimler misafir olmazdı? Yerliden, yolcudan, memurdan her çeşit müşterisi vardı. Bir mal müdürü sarı balın uğruna kasabasında açık vererek perişan olmamış mıydı? Şimdi Akka'da hapisteydi. Ahbaplarına gönderdiği mektuplarda hala onu soruyor, onun hatırasını anıyordu. Cami-i Kesir'in o kendini beğenmiş sof imamını bile bir gece burada basıvermişlerdi. Fakat şimdiki kaymakam sert davranıyordu. Polise şiddetli emirler vermiş, içeride yakaladığınızı tıkın hapsedemişti. Sanırım geceleri kendisi de devre çıkıyordu ki geç vakit bu mahalleden yüzü sarılı geçtiğini, hatta sarı balın evi etrafında dolaştığını görmüşlerdi. Ama böyle kardan yolların örtüldüğü bir gecede koldan devriyeden korku yoktu. Rahatça eğlenebilirlerdi. Bunları aklından geçiren Hilmi Ağa, "Yaşa Sarıbal!" diye aykırdı. Sarıbal bu alkışa karşılık tatlı şımarık bir gülüşle ve o akıllar alan sokulganlığıyla geldi. Külahçıoğlu'nun önünde biraz çalkaladı, uzaklaştı. Sonra gene gelip tersine diz çöktü. Başını arkaya yatırıp memelerini sanki yerinden sarsan bir göğüs oyunu ile elleri havada zillerini ağır ağır döverek durdu. Şimdi anında parlayan bir altın lira ile kalkmış hediyesine değer vermez görünerek oynuyordu. Ama misafirlere rakı bu gece ne kadar sık, arasız ve acımasız sunuluyordu. Külahçıoğlu şimdiden yarı ayıktı, öbürleri de ispirtonun sürekli mideye dolmasından esiniyorlardı. Bir aralık farkına vardılar. "Ne oluyoruz be, ardımızdan cellat mı kovalıyor?" İtirazıyla uzatılan kadehi içmediler. Elekçilerde her zamankinden başka türlü bir şaşkınlık, neşesizlik vardı. Bunu hayal meyal sezen misafirler düşünüyorlar, anlayamıyorlardı. Belki sorarlar, gürültü çıkarırlar, hatta karıları da bir de sopa çekerlerdi. Ama rakı keskin, fazla gelmişti, uyumuş gevşemişlerdi. Boşalan bir miktar elekçi olanlarından birinin eline tutuşturularak meyhanecinin evine gönderilmişti. Böyle gece yarısı uyandırılmaya alıştırılmış olan taşçı Ligor, hiç sızlanmadan sıcak yatağından bir don bir gömlek çıkar, uzun bir bahçeye geçtikten sonra kapıyı açardı. Gelinin elinde mecidiyeler varsa şişeyi doldururdu, yok veresiye bir aksata ise küfürler ederek dönüp yatardı. Artık oda dumanla dolmuştu. Rakının verdiği bir gereksinme ile misafirler sık sık dışarı çıkıp geliyordu. Kapı her açılışında üzerine basılmış bir köpek yavrusu gibi yürekten tiz, acılı bir bağırtı koparıyor. Bu ses çalgının da oyunun da yükseğine çıkıyordu. Kadeh gene kesintisiz dönüyordu. Oda dışarıdaki dondurucu ayaza karşın artık öyle ısınmıştı ki çengiler terlemeye, seyirciler üzerlerindekini birer birer atmaya başladı. Sarıbal alnına toplanan dizilen ter tanelerini sildirmek üzere ikide bir de tef çalan koca karının önüne zillerini vurmaktan vazgeçmeyerek eğiliyor, kirli çevreye yüzünü uzatıyordu. Ara sıra vakit bulup kenarda serili yataklara yaklaşıyor, yatan çocukların üzerine eğilerek galiba uyup uyumadıklarına, açılıp açılmadıklarına bakıyordu. Hatta Hilmi Ağa, "Sarıbal'ın bu gece analığı tutmuş," diye alay ediyordu. Birden dışarıdan kesik, telaşlı düdükler yankılandı. Kapının tokmağı koparılırcasına çalıyor, köpeklerin uluduğu, yüksek sesle birinin bağırdığı duyuluyordu. Saz, zil, oyun, söz hep durdu. Hiç şüphe yok, yeni gelen komiser, sabaha kadar süreceği anlaşılan bu topluluğu dağıtmaya gelmişti. Huysuz, aksi bir adamdı. Kara fırtınaya bakmaz, gece gündüz demez, kasabayı dolaşır, kahvelere, çapkınlara kırbaç atardı. Külahçıoğlu açın be gelsin diye haykırdı. Onun çekilmesi yoktu. Memleketin o kadar eski saygın bir ailesindendi ki devrin bu sakıngan hükümetinden hep yumuşak geçiştirici davranış görür. Fakat buna karşı Hicaz Şimendiferi yardım toplanmasında eşkıya takibinde etkili yardımcı olurdu. Dayılarından biri de Yıldızlı Bekçibaşı'ydı. Komiser kocaman sakallı, upuzun boylu, uyanık bir Çerkez, içeri girince saygıyla ayağa kalkan oda halkına bakmadı bile. Yanındaki sivil polisi, al adlarını şunların dedi. Kimse konuşmuyor, kımıldamıyordu. Ocaktaki odunlar kor haline geldiğinden bu derin sessizlik içinde birer birer devrilerek odayı büsbütün karanlığa gömüyordu. Komiser, arayın her tarafı emrini verdi. Böyle toplantılarda çoğunlukla sandıkların, eşyaların arkasını gizleniveren açık gözler olurdu. Bir elektrik feneri bütün köşelere beyaz ışıklı, çıplak, toparlak gözlerini uzatıyor, aranıyordu. Hayır, kimse yoktu. Komiser dağılın diye bağırdı. Aynı zamanda elindeki kamçıyı sarı balığın sırtı üzerine şaklattı. Kimse ses çıkaramıyordu. Hilmi Ağa başına sargısını doladı, ağır ağır yamçısını örtündü, çıkmak üzereydi. Fakat durdu. Komiser gözleri şimdi de serili yataklara dikili soruyordu. Hilmi Ağa başını sargısına doladı, ağır ağır yamçısını örtündü, çıkmak üzereydi. Fakat durdu. Komiser gözleri şimdi de serili yataklara dikili soruyordu. Bu yatanlar da kim? Sarıbal yürüdü, eğildi, yataklardan birinin yorganını çekti. İki küçük şekil, iğri büğrü uzamış, dünyadan habersiz yatıyor, uyuyordu. Külahçıoğlu düşündü, sarı balın iki oğlundan başka çocuğu yoktu. O halde yan yatakta bir tümsek yapan neydi? Sarı bala döndü, gizli bir işaretle sordu. O ne? Dedi. Kadın dudaklarını parmağını götürerek daha gizli bir surette sus diyordu. Gözlerinde gittikçe büyüyen bir korku, renginde artan bir sarılık vardı. Sanki yalvarıyordu. İş şimdi anlaşılmıştı. Kapının geç açılmasında, rakının sık verilmesinde, meclisin neşelenmemesinde hep bu tümseğin katkısı vardı. Sebep oradaydı. Hiç kuşkusuz bunlar eve girdikleri zaman giyindirip kaçırmaya vakit bulamadıkları birini şu yorganın altında saklayıvermişlerdi. Öyle ya, gelenler elbette yarı sarhoş bulunacaklardı. Sık sık sunulan bir binlik rakı çabucak etkisini gösterince artık korkacak bir şey kalmayacaktı. Bir aralık, hatta gözleri önünde ona aşırı vermek daha kolay olacaktı. Hilmi Ağa'dan başkası olsaydı belki kapıyı açmayabilirler, oynamamak, bir hastalık bahanesiyle eğlenceye yanaşmamak isterlerdi. Ama Külahçıoğlu'yla buna olanak yoktu. Ancak bu çareyi bulmuşlardı. Acaba bu saklanan kimdi? Sakın şu gebecinin tüysüz oğlan olmasın. Sarıbal gençlere tebelleşti. Cebinden para bile verir, ayartırdı. Yarın kahvelerde konuşularak Külahçıoğlu'nu şu kopil mi maytabı alacaktı. Artık dayanmadı, yürüdü, yatağa yaklaştı. Sarıbal ne yapacağını şaşırarak açma Hilmi Ağa diye yalvardı. Bütün gözler orada kirli örtüsü, kabarık şekliyle bekleyen yatağa çevrilmişti. Komiser bile yarı şaşkın aç aç diye kışkırtıyordu. Hilmi Ağa tekmesiyle yorgana vurdu, bir tarafa fırlattı. Ufak tefek bir adam başını yastığa sokmuş, kamburunu çıkarmış, yüzü koyun yatıyor, kımıldamıyordu. Hayır, bu Eşref değildi. Memur fenerini o tarafa çevirdi. Aydınlık bir daire ortasında yatan adamın doğrulduğu görüldü. Bu herkese tanıdık bir yüzdü, fakat bir eksiği vardı ki kimse tanımıyordu. Şaşkın sessiz duruyor, dik dik bakıyordu. Birden tanıdılar. Evet, o idi, ta kendisi. Fakat hep kırmızı fesli, siyah setreli, ağır başlı, azameti görmeye alıştıklarından hemen seçip çıkaramamışlardı. Kimse gözlerine inanamıyordu. Ne yapacaklardı? Sonunda memur ile amirini şu zor durumdan kurtarmak için oda halkı birer birer dışarı çıktı. Çoban köpekleri hiddetli, sert havlamalarla bu gidenleri yolcu ediyorlardı. Yataktaki adam hala kımıldamamış, konuşmamıştı. Hala komiserle göz göze dimdik bakışıyorlardı. Ertesi gün istifa eden kaymakam, İstanbul'da kendisini koruyan saraya bağlı bir eski dostuna yazdığı mektupta, "Durulur bir kasaba değil, içki, zina, her türlü günah, ben dayanamadım," diyordu. Fakat süratli vasıtalarla işin doğrusundan haberdar edilen bu kişi, verdiği cevapta, "Şu sırada başka bir yere tayininize olanak yoktur. Oradan ayrılmamalıydınız. Bolluk bir memleketmiş. Yağının, peynirinin güzelliğini söyleye söyleye bitiremiyorlar. Kasabaya özgü bir tür sarı balın övgüsü ise ta buraya kulağımıza geldi," diyordu. Çorum 1916. Şaka. Artık adet etmişlerdi. İşi önce biten öbürünün kalemine uğrar, sonra odacı ile tüccar Şakir Efendi'ye haber gönderirler, hep birleşip konuşa konuşa Rum mahallesinde yerli halkın yalı dedikleri aşağı çarşıya, balık pazarına inerlerdi. Kepenkleri yarı kaldırılmış loş meyhaneleri, müşterisiz boş dükkanları, sessiz uykulu evleriyle gündüzleri hareketsiz şamatasız duran bu sokak, akşama doğru meydana balık sergileri kurulduktan, istiridye iş portaları dizildikten sonra halk ve uğultu ile dolar, satıcıların çırtkanlıkları, alıcıların kavgacı pazarlıkları ve bunların arasında dolaşıp pavurya satan yalın ayak Rum çocuklarının kulakları çınlatan yaygaralarıyla kalabalık, gürültülü, hareketli bir pazar meydanı halini alırdı. Kasabanın her yönünden gelen elleri sepetli, sırtları zembilli, karnı acıkmış, aceleci bir halk, önüne gelen tezgaha eğilerek rast geldiği balığı kavrayıp koklayarak, her dükkancıdan fiyat sorarak uzun uzun, zevkli zevkli dolaşırken balık kızartan bakkalların mangalları, çevreye ve insanların üzerine zeytinyağı ve deniz kokularına karışmış, iştah verici bir duman, bir tütsü yayardı. Servet Efendi tombul, yuvarlak, herkesle sendi benli bu adam, balıkların serildiği, tavaların cızırdadığı, durgun ve kirli denizin keskin kokusuna karışmış ispirtolu bir havanın ciğerlere hücum ettiği bu sokaktan yutkunmadan, imrenmeden, oh ne güzel, mis gibi demeden geçemezdi. Sabahtan beri iyice karın doyurmaya vakit bulamadan çalışan bu üç arkadaşı, sokağın havası bastırılmaz bir açlık, sanki midelerine sıkıntıya yakın derin bir eziklik veriyordu. Bunlar bakına bakına ağır ağır yürürlerken meyhaneler gitgide doluyor, denize doğru uzatılmış yıkık taraçalara, çürük iskelelere, tuzlu balık depolarına kadar her yer, her köşe içen, yiyen, yaygaracı, şamatacı insan yığınlarıyla kaynıyordu. Tokuşan bilardo toplarının önce kuru, sonra gırıltılı sesleri kadeh şıkırtılarıyla birleşerek sokağın uğultusunda tiz, sert yankılar yapıyor, çığırtkanlık ediyordu. Şakir Efendi vaktin daha erken olduğunu söyleyerek şöyle deniz kenarını biraz dolaşmalarını öne sürdü. Hay hay dediler. Bu gezintiden asıl memnun olan Nedim Bey'di. Çünkü biraz daha ileride denizin dükkansız, şamatasız kıyılara çarptığı sessiz, hülyalı yollarda birbirinin kollarına girmiş, saçları kordelalı, omuzları atkılı genç, olgun Rum kızları yavaş sesle türküler mırıldanarak aşağı yukarı dolaşırlar, ara sıra durup uzaktan çarşının yankılanan boğuk gürültüsünü, yarı sarhoş erkeklerin kaynaştığı bu uğultuyu bir dişi zevkiyle dinler, aralarında sırlarını söyleşirlerdi. Üç arkadaş da havası, suyu, yemeği istekler uyandıran bu memlekette kadınsızlıktan sızlanıyorlardı. İlle İstanbul'un külhan bir alemlerinde uzun süre düşüp kalktıktan sonra şimdi Anadolu'nun tenha ve özlem dolu illerinde dolaşan Servet Efendi ikide bir de bu nasıl da yermiş canına yandığımın diye başlar. Ara sıra şöyle iki arkadaş gidip de biraz içki, biraz çalgı arasında bir parça eğlenecek bir ev olmamasına uzun uzun küfürler ederdi. Elinde gümüş bastonu, arkasında bal renkli pardösüsü, pembe kravatına zümrüt iğnesiyle kendini iyi giymiş bir adam, bir şık sayan Nedim Bey, geç öyle bir evi, yanıma hizmetçi bulamıyorum. Ne tutucu şey, bunlar hep kendi aralarında diye arkadaşına katılıyor, bu hayata 30 senedir dayana dayana artık alışmış görünen tüccar Şakir Efendi, mintanlı kocaman gümüş köstekli, cılız, uçarı bir yerli, söze karışmayarak yalnız gülümsüyordu. Yürüye yürüye şimdi büsbütün ıssız, evlerden ucaklardan uzak, yatkın bir kumsala gelmişlerdi. Orada sahile çekilmiş bir balıkçı kıyı yan yatmış, denizin kıyıya attığı bir leş gibi insana çürümüş, kokmuş aldanışı veriyor, denizin durgun, süprüntülü kokusu sanki hep ondan, bu kaburgadan çıkıyordu. Dayandılar, dinlendiler. Sıcak bir Ağustos akşamının kızıl kızıl gün batımı uzakta, körfezin ortasında gittikçe kızıllaşarak tamam oluyordu. Sular bu akşam serpintisiz, akıntısız, bir pelte gibi tek parça, yeni boyanmış kadar yağlı, celalı, öyle durgun, övgündü ki nefes bile almıyor, kabarmıyor, yalnız güneşin ışıklarını göğsünde toplayarak için için yanıyor, kızarıyordu. Sanki ısınan bir cam gibi insana, birden ortasından çatlayarak parçalanacak, içerisinden kaynayan denizi fışkırtacak duygusunu veriyordu. Nedim Bey, amma güzel bir grup diye söylendi. Servet Efendi sigarasından şişkin, koyu, kocaman bir bulut uçurarak latif, latif diyordu. Tüccar Şakir Efendi pek önem vermeyerek ve hadi bakalım, vakti kerahet, içki zamanı, saçmayı bırakın Dönelim uyarısıyla arkadaşlarını çevirdi. Yavaş yavaş döndüler. Denizde renk renk gün batışlarına alışkın bu iki İstanbul çocuğu, güzel manzaranın çekiciliğinden kendilerini hala kurtaramıyorlar, içlerinden gelen bin tatlı hatıraya dalmış, ağır, neşesiz yürüyorlardı. Şakir Efendi gitgide yaklaştıkları meyhane masasının keyfiyle şimdi gevezeleniyor, geçtikleri sokakta takım takım dolaşan kızları, açık kapılardan içerisi görünen avlularda oturup deniz seyreden kadınları göstererek ''Nasıl bu tombalak, fena mı şu küçük?'' gibi sözlerle arkadaşlarının dalgınlığını gidermeye uğraşıyordu. Birden Servet Efendi yanında dimdik, ağırbaşlı yürüyen şık arkadaşının koluna bir dirsek vurdu. ''İşte benimki.'' ''Hele bak ne şeker şey.'' dedi. Karşıdan siyah prostela takılmış, sağlam yapılı, iri, uzun bir kız geliyordu. Bal renginde tatlı saçlarını aynı renkte iri, enli bir kordela ile sanki bir başlık gibi örtmüş, süslemişti. Dar fistanının meydana çıkardığı iri kalçalarını beğenildiğini bilen bir davranışla biraz fazla oynatarak yanlarından kayıtsızca geçti. Boynunda ince bir zincire takılı mini mini, gümüş bir haç vardı ki güneşin son kızıltıları ile bir mercan gibi kıpkırmızı parlıyordu. Nedim Bey, ay bu mu seninki? Tanrım, diyordu. Makarios'un kızı Despina, mahallede ona Pandispanya derler. Bu at sanırım yumurta sarısı renginde saçlarıyla yumuşak gevrek vücudundan esinlenmiş olacak. Okulun öğretmeni, hani şu çapkın Rum yok mu? O anlatıyordu. Her gece el ayak çekildikten sonra birkaç kız daha toplanıp evlerinin önünde denize girerlermiş. Bir kahkaha, bir keyif, bir alemmiş ki. Servet Efendi, vay canına, vay canına diye mırıldanıyor. Şakir Efendi de hoş şey diye arkadaşına yardım ediyordu. Şimdi tekrar balık pazarına girmişlerdi. Mangalların tütsüleri tek tük yanmaya başlayan lambaların aydınlıkları içinde daha koyu, daha keyifli yayılıyor, meyhanelerin içerisi parıldayan kadehler, renk renk donanmış masalar, bir ilanlarının süslediği resimli duvarlar daha canlı, daha çekici görünüyordu. Barbanın gazinosu bunların en iyisi, denize uzanmış geniş taraçasıyla manzarası en güzel olanıydı. Önde yuvarlak, katmer katmer vücuduyla Servet Efendi, arkasında dimdik yürüyüşle Nedim Bey, geride kuru kavruk Şakir Efendi içeri girdiler. Halkın selamları garsonun telaşı arasında bilardolu kısmı geçip dışarıya taraçaya çıktılar. Güneşi çekilen ufuk şimdi lambası kısık bir abajur gibi belirsiz, toz pembe bir ışıkta sanki soluk sönüktü. Yalnız göğün bu parçasında birçok ince, uzun, karışık damarlar vardı ki içten bir aydınlık, bir sedef parlaklığıyla henüz yanıyor, renkli ışıklı görünüyordu. Suya yansıyarak denizin de tarıçaya getirdiği yetersiz ama tatlı bir ışık içinde bu gölgeli, gürültülü halk söylüyor, içiyor, gülüyordu. Ta uzaklarda bir laternanın zili, tefli müziği çalkalanmaktaydı. Birbiri üzerine üç kadeh atan Servet Efendi, Samatya meyhaneleri üzerine iştahlı, ayrıntılı hikayeler anlatıyor. Bir gece kendilerini kapı dışarı atan meyhaneciden intikam almak için sandalla nasıl yanaşıp gizlice içeri girdiklerini ve sabaha kadar içtikten sonra bira fıçılarını nasıl döktüklerini Külhan Bey deyimleriyle ballandıra ballandıra naklediyordu. Zaten yöredeki masalarda da böyle gevize kimseler ispirtonun etkisiyle durmamacasına konuşuyor, içmekten söylemekten bıkmıyorlardı. İnsanın her türlü isteğini taşıran, tutkusunu açlığını kabartan deniz, engin Karadeniz ise, bütün bu yoksul halkın ayakları altında taraçanın yenik direklerine sarılarak, süprüntülü kenarlara sürünerek, fırlatılan artıkları kaparak mutlu mırıldanıyor, yaltaklanıyordu. Geç vakte kadar içtiler. Artık kelimeleri kolaylıkla bulamıyorlar, uzata yaya dilleri ağızlarında büyüyerek konuşuyorlardı. Demek ki gürültülü sahilde birkaç öğün fenerle 4-5 gecikmiş sarhoştan başka ışık, ses, hayat kalmamıştı. Meyhanenin iri lambaları çoktan söndürüldüğü için taraça büsbütün loşlaşmış, terk edilmiş masaları, birbiri üzerine yığılmış iskemleleri ve etrafında fışırdayan deniziyle karaya vurarak parçalanmış bir gemi enkazına dönmüştü. Artık kalkmak zamanı gelmişti. bir idari lambasını tezgahın üzerine koyarak paranın hesabını yapan meyhaneciye borçlarını verdiler. Salonun içinde kötü bir koku, artık mezelere tütün zifirine, lamba isine karışmış çürük, gazlı bir hava vardı. Şakir Efendi, ama çok içmişiz ha, 16 şişe dedi. Servet Efendi sıcaktan şikayet ediyordu. Doğrusu kızgın bir geceydi. Dar kuytu sokaklar insanı yakıyor, soluğunu kesiyor, terletiyordu. Nedim Bey meze ile karınlarını doyurduklarından, hiç aç olmadıklarından söz etti. Servet Efendi evlerin ne kadar sıcak olduğunu söyleyerek şöyle biraz hava almak gereğini ileri sürdü. Şakir Efendi haydi buruna kadar yürüyelim dedi. Gündüz geçtikleri yollardan neşeli olmaktan çok ümitleri kırılmış, bacakları güçsüz, keyifsiz geçiyorlar. Denizin kıyısında yalılar arasından birbirine abanmış, söz etmeyerek yürüyorlardı. Her taraf sustuktan, karardıktan sonra sularda daha kuvvetli bir ses, ta derinlerden gelen hoş, belirsiz bir aydınlık oluşmuştu. Yörenin hareketsizliği ve karanlığı içinde deniz sonsuz bir hayatta canlı, ışıklı, sesliydi. Birden üç arkadaş gevrek bir kadın gürüşü, Rumca birkaç cümle, sularda bir çarpınma, çırpınış işittiler. Ne oluyor daha anlamadan Servet Efendi arkadaşlarının akşamki sırrını bir sarhoş zekasıyla derhal hatırladı. Pandispanya yıkanıyor dedi. Orada denize bir iskele gibi sokulmuş yıkık bir ev vardı ki iri gölgesiyle önündeki suları büsbütün karartmıştı. Yıldızların karıştığı denizin engini ve sessiz sahiller ışıldıyor, seçiliyordu. Fakat orası bir kuyu gibi karanlık ve sanki her yerden daha derin, sanki bir uçurumdu. Servet Efendi bir şey görünmüyor diyordu. Evet, bir şey görülmüyordu. Yalnız suların çırpınışı, kısık kesik kahkahalar, bir cıvıltı bu karanlık yerde neşeli bir şeyler geçtiğini anlatıyordu. Servet Efendi bir süre öyle, av pususundaki bir köpek gibi gözleri sesin geldiği yerde kımıldamadan, baştan aşağı dikkat kesilerek durdu. Sonra arkadaşlarını kollarından çekerek, "Hele gelin, çabuk!" dedi. Şimdi onları sürüklüyor, daha öteleri koşturuyordu. Sonunda akşamüstü gün batışını seyrettikleri sandalın olduğu yere geldiler. Burası Despina'nın yıkandığı yerden 150 metre kadar uzaktı fakat ince kumlu küçük bir koy oluşmuştu. Kayık iyi bir siper oluyordu. Servet Efendi hiçbir şey söylemeden, açıklamaya gerek görmeden karanlığın içinde eğile kalka acele acele soyunmaya başlamıştı. Arkadaşları ne yapıyorsun, çocuk mu oldun yahu, şimdi denize girilir mi, yarın sabah hep beraber gümrük kulübesinin önünde girerdik diyorlardı. Fakat öbürü dinlemiyordu, denizden hiçbir vakit korkmamış, gece veya gündüz, soğuk veya sıcak diye bir gün itiraz ettiği görülmemişti. Ta küçük yaşından beri Samatya'da vaktini okuldan kaçarak denizde geçirirdi. Ne oyunlar yapmazdı, suyun altından bir balık gibi uzun süre nefes almaya gerek görmeden gider, ümit edilmeyen bir noktadan uzak bir yerden çıkıverirdi. İstanbul arkadaşlarınca adı Torpil Servet'ti. Karnını çekip ellerini bacaklarını oynatmadan denizde saatlerce bir yatakta gibi rahat, güvenli, zevkli yatışı vardı ki seyredenlere istekler verirdi. Tek kelimeyle yüz türlü yüzme bilir, dalgıçlara meydan okurdu. Artık çırçıplak olmuştu. Karanlık içinde elbisesiz vücudu seçiliyor, iyice görünüyordu. Hele bakınız ne yapacağım dedi. Ne yapacaktı? Öbürleri anlamıyordu. O zaman kızdı. Amma kas şeylermişsiniz ha dedi. Bunda anlamayacak ne var? Suyun altından oraya, Pandispanya'nın yanına gideceğim. Kalçasına bir çimdik basayım da çığlığını buradan işitiniz. Diğerleri gülüyordu. Sahi tuhaf bir şey olacaktı. Ötede Despina'nın denize girdiği yerde hala sesler, şıpırtılar vardı. Rıhıtımın taşı üzerine konmuş ufacık bir fener, oynayan çırpınan suda uzayıp yayılan çemberler aydınlık halkalar yapıyordu. Servet Efendi sığ sularda yürüyerek biraz gittikten sonra durdu, eğilip kulaklarını ıslattı. İstikamet kız, marş marş dedi, kendisini sessizce suya bıraktı. Karanlığa alışan gözleriyle arkadaşları suyun üzerinde bir karaltının ilerlediğini gördüler. Sonra denize daldığından veya uzaklaşıp karanlığa karıştığından mıdır nedir, artık bir şey seçemez oldular. Oraya kayığın bordasına dayanıp patlayacak bir topu bekler gibi dikkatli, açılıp açılıp kapanan ışık halkalarının oynaştığı noktaya bakıyorlardı. Bu Servet de ne yaman bir külhan beyi, ne atak ne kabına sığmaz bir adamdı. Şu çapkınlık nereden de hatırına gelmişti, ne tuhaf olacaktı. Suyun içinde kıskaç gibi bir şey, Şöyle yakalayıverince kız kim bilir nasıl haykıracak, nasıl korkacak, rıhtıma nasıl çırpınarak kaçacaktı. Şimdi her ikisi de dudaklarında beğenen şaşan bir gülümseyiş, yüreklerinde kıskançlığa karışmış bir merak konuşmadan bakıyor, kulak veriyorlardı. Aradan hayli zaman geçtiği halde beklenilen çığlık kopmadı. Şakir Efendi yapamadı, dönecek dedi. Halbuki dönmüyordu da. Uzaktaki fener çoktan yerinden gitmiş, nicedir kahkahalar, çırpıntılar dinmiş, yalın bir uyku kasabayı kaplamıştı. Yalnız ayakları ucunda deniz, isteksiz bir davranışla geri geri yavaş yavaş çekiliyor, biraz ayrıldıktan sonra pişman olmuş gibi dönerek geliyor, hafif bir mırıltı içinde sahile vuruyor, kumların, otların arasında imilip kayboluyordu. Sonra yeniden toparlanarak bu harekete ara vermeden inatçı devam ediyordu. Nedim Bey, nerede kaldı, sakın bir kazaya uğramasın diye söylendi. Deniz şimdi tehdit eden bir karanlıkla onlara korkunç görünüyor, dalıverici bir zeka gibi içlerine güvensizlik, kuşku veriyordu. Önlerinde elbise ve çamaşırların küçük, dağınık yığını, iki arkadaş bir süre beklediler. Sonra artık dönüş ümidinin kesildiğini anlayarak karabasanların, hayaletlerin kovaladığı birer ürke kat gibi bastıkları yeri görmeyerek kalplerinde üzüntü, gözlerinde korku karakola doğru koştular. Fenerli sandalların dolaştığı, denizi arayıp tarakladığı bu gecenin sabahında Servet Efendi'nin ölüsünü dalyanın ağaçlarına dolanmış buldular. Anlaşılan suyun altından giderken çıkmak istemiş fakat kocaman ağa nereden başvursa önüne engel olarak zavallıyı şaşırtmış, ürkütmüş, öldürmüştü. Geceki araştırmalar hakkında arkadaşlarına açıklamada bulunan komiser, üzerine bir jandarma kaputu örtülü ıslak cesedi ara sıra dönerek "Be hey mübarek adam, gece yaraları denizin dibinde ne arıyordun?" diye soruyor. Sanki karşısında bir suçlu varmış gibi çıkışıyordu. Sinop 1915 Küsömer. Zehra gittikçe dar gelmeye başlayan yeleğinin iki orta düğmesini çözmeden çalışamıyordu. Bu yaz göğsü kabarmış, katılaşmış, yürüyüşüne bir ağırlık, bakışına bir derinlik gelmişti. Artık çeşme başlarında bakraçları bir yana bırakarak komşu çocuklarıyla yayık yayık çakılaşmıyor, mezarlık arasında beş taş oynamıyor, gaz bezi yarı düşük, göğsü yarı açık, çıplak ayaklarında takunyalar, leblebici önlerinde eğlenmiyordu. Tenha sokaklarda erkeğe rast gelince duvar tarafına dönüp durmayı, meydanda yalnız bir tek gözünü bırakarak bununla gizliden meraklı meraklı bakmayı öğrenmişti. Artık kınalı ellerini döşemesinin, baş ve vücudun üst kısmını örten bir mavi şal örtü, ucuyla örtmeden dükkancıları uzatmıyor, uzun pazarlıklar, şımarıklıklar etmiyordu. Çünkü kandil hamamında hiçbir şeyden habersiz bir elinde tas, öbüründe kil dalgın dalgın göbek taşının önünden geçerken semercilerin Hürmüz, peştemalinin ucundan tutunca çekmiş, herkesin içinde onu çırçıplak bırakmıştı. Zehra utancından kıpkırmızı kesilip ne yapacağını şaşırırken kadın istifini hiç bozmadan, utanmadan bu örtüsüz vücudu bir iyi seyretmiş, sonra yandaki kadına dönüp kafur gibi dökme beyaz demişti. Bu olayı görücüler, sözler, dedikodular izlemiş, sonunda düğün haftaya kararlaştırılmıştı. Bunun içindir ki Zehra havadan da işten de bir zevk duyuyor, ta akşamlara kadar arasız sızlanmadan çalışıyordu. Aslında şimdi yaz sonu olduğundan her yer hareketli, herkes iş başındaydı. Harmanlar kalkıyor, bağlar bozuluyor, yemişler taşınıyordu. Bıldırdan beri tembel, ağır gölgelerin sessizce dolaştığı yolları aceleci şekiller doldurmuş, gelen giden küfeli atlar, yüklü arabalar, telaşlı insanlar, uykulu mescitler ve kandilleri tozlanmış türbelerle dolu bu yürek sıkıcı sokakları canlandırmış, ayaklandırmıştı. Tokmakların derin gümbürtülerle kalkıp indiği dibek taşları önünde kızlar buğday dövüyor, çeşme başında kadınlar ta yarı yola kadar bakraçlar, çuvallar, tenekeler yaymış bulgur yıkıyor, güneşli meydancıklarda çorap ören ihtiyarlar yerleri serili taneleri bekliyordu. Hepsi konuşuyor, şakalaşıyor, haykırışıyordu. Kasabanın orta caddesinden ise birbiri arkasına dizili kanı katarları zahire taşıyor ve tekerleklerin hırpalayıcı gıcırtıları hep birleşerek sokaklarda bir kovan ağzı gibi korkunç, ara vermez bir uğultu dolaştırıyordu. Havalarda o kadar rüzgarsız, durgun, sanki baygın geçiyordu ki bacalar üzerinden bir türlü savrulup gidemeyen dumanlar birbiri üzerine nasıl birikiyorsa bu sesler de öyle göğün boşluğunda toplanıyor, kolay kolay dağılmıyordu. Zehra bu ılık güneşten içine bir tat, bu herkesin katıldığı çalışmadan damarlarına bir kuvvet karıştığını duyarak her yıldan daha gayretli bir haftadır uğraşıyor, anasının iş görmesine, kız kardeşinin yorulmasına meydan bırakmıyordu. Sonunda bezgin müezzillerinin görevlerini bitirivermek için minareye kadar çıkmaya gerek duymadan son cemaat yerlerinde çabuk çabuk okuyuverdikleri ezanlarla beraber her yerde iş bitiyor, tokmak sesleri, kanlı gıcırtıları, kadın sesleri bu dinsel haykırışlarla beraber sönüp gidiyordu. O zaman isteksiz, ışıksız, bitkin bir gece başlıyordu. Yalnız en ufak patırtıdan huylanan kazlar vakit vakit kümeslerinde hep bir ağızdan bağırışıyor ve uzak mahallelerden karşılık alıyorlardı. Zehra bu gece yorgunluğuna karşın sürekli dönüyor, uyuyamıyordu. Şitede yerini değiştirerek biraz serinlik arıyor, bacaklarını yataktan çıkararak yere alçı seri döşemeleri uzatıyordu. İçine sıcaklığı karşıdaki pınarın serin ve ferah ışıkırtısından zevk alıyor, sanki bu ses damla damla yüzüne dökülüyor, bir serinlik yayılıyordu. Göğsündeki eziklik bu bayılır gibi oluş nedendi. Yüreğinin ateşinde bir azgınlık vardı ki bazen elini basmadan dindiremiyordu. Bir hafta sonra aynı gecede yanında ipiri bir adam sımsıcak vücudu ile kocaman nefesleriyle ona sarılıp yatacaktı da ondan mı? Bunu düşünüp damarlarında tuz ruhu gibi haşlayıcı bir sıcaklık dolaştırdı. Ömer herkese benzeyen bir adam değildi ki meraklanmasın, korkmasın. Önceleri arabacılık ederdi. Fakat bir kere göçmen Hüsmen'in doğru atları onunkileri geçmiş ve bu olay eve dönüşte ağrı sokmadan beygirleri de yaylıyı da pazara çıkarmaya, bir daha eline araba dizgini almamaya sebep olmuştu. Çocukluğunda güreşirken sırtım yere geldi diye başını alıp bütün bir yaz kasabaya uğramadan bir başına kırlarda dolaştığını, bağlarda çakal gibi yatıp kalktığını, adam yüzü görmediğini bilenler hikaye ederdi. Aslında bunun için adına Küs Ömer, Küskün Ömer derlerdi. İkinci kaset birinci yüzün sonu.